herkes konuşur. Çoğu iyi bilir, biri yapar.
Son yıllarda sık sık konuştuğumuz konulardan biri, çocukların ekranla olan ilişkisi. Evde, okulda, sokakta, hatta çıktıkları tatilde. Hayatın her alanı teknolojiyle iç içe ama denge neredeyse kaybolmuş durumda. Özellikle küçük yaş gruplarında ekran süresi, dikkat dağınıklığı ve sosyal etkileşim eksikliği giderek daha görünür hale geliyor. Bu tabloyu fark eden Yeditepe Üniversitesi öğrencileri, Setup Sürdürülebilir Teknolojik Adaptasyon Projesi'ni başlattı. Projenin amacı basit bir yasak önerisi değil. Tam tersine, çocukların çevrim içi ve çevrim dışı hayatını dengelemek, aileleri harekete geçirmek ve ekrana alternatif olarak gerçek yaşam deneyimlerini hatırlatmak. Projenin ayrıntılarını konuşacağız şimdi. Yeditepe Üniversitesi E-Ticaret ve Yönetimi Bölümü Başkanı ve aynı zamanda proje koordinatörü Profesör Doktor Altan Kar telefon hattımızda. Merhaba, hoş geldiniz programımıza.
Merhaba, hoş bulduk.
Altan Hanım, gerçekten son zamanlarda çok sık konuşuyoruz. Uzunca bir süredir aslında teknoloji giderek gelişmeye devam ettiği için aslında uzunca bir zamandır konuşuyoruz. Belki evet. Şu anki gençler çocukken onda da aynı şikayetler vardı. Bu çocuklar hiç ayrılmıyorlar ekran başına. Şimdi genç oldular, yine öyle devam ediyorlar. Ama evet, giderek bunun dengesi daha da bir bozulmaya başladı. Hepimiz aslında, özellikle çocukları olanlar, bunu çok net görüyorlar ve yaşıyorlar. Çocuğunuzun olması da gerekmiyor. Bir metroya bindiğinizde, yola çıktığınızda, sokakta, parkta oturan çocuklara baktığınızda, yan yana otursalar bile ellerinde telefon, işte tablet vesaire, bunları görüyoruz. Şimdi hakikaten çok önemli bir konu ama siz farklı bir boyutla yaklaşıyorsunuz bu konuya. Biz de bu konunun ayrıntılarını ve önerilerinizi dinleyenlerle, ebeveynlerle özellikle paylaşalım istedik. Öncelikle Setup projesi nasıl ortaya çıktı? Siz bu projenin neresindesiniz?
Evet, çok teşekkür ederim öncelikle yayına aldığınız için.
Biz teşekkür ederiz.
Beni ve öğrencilerimle ortaklaşa el birliğiyle yaptığımız projeyi burada dillendirme fırsatı verdiğiniz için. Şimdi Tülay Hanım, biliyorsunuz pandemiyle birlikte özellikle günlük hayatımız zaten dijital platformlara, teknolojiye entegre oldu. Eğitimi, haberleşmeyi, iletişimi, pek çok şeyi oradan yapar olduk. Biz aslında öncelikle yetişkinler arasında yaptığımız bir araştırmada bundan 2-3 yıl önce, pandemi öncesi ve sonrasını karşılaştıran bir araştırmayla yetişkinlerin de ekran sürelerinin çok yüksek olduğunu tespit etmiştik. Şimdi bunlar arasında tabii Z kuşağı var. Z kuşağı da şimdiki alfa kuşağının ebeveynleri. Dolayısıyla Z kuşağı da, dediğiniz gibi siz de açıklarken söylediniz, ciddi biçimde teknolojiyle hemhal bir hayattan geliyor. Yani ekrana doğanlar, dijitale doğanlar denilen aslında Z kuşağıdır. Ve şimdi onların çocukları var, alfa geliyor. Alfa zaten mama sandalyesinde telefon aparatıyla büyütülüyor. Dolayısıyla biz bu teknolojiye devrolmuş veya teknolojiyle inanılmaz iç içe geçmiş hayatın bugün çok ciddi problemlere yol açtığını gözlemliyoruz. Ben kendim de bir ebeveyn olarak, 16 yaşında evladı olan bir anne olarak kendi çocuğumda da bunu ciddi bir şekilde pandemiden beri gözlemliyorum. Ve yaklaşık 7 senedir bu alanda hem araştırma yapıyorum hem de deneysel metodlarla topluma katkı sağlayabilecek sosyal projeler üretiyoruz bölümümüzde. Ve son yılı da mezuniyet projesi adı altında ders alan öğrencilerim, yani e-ticaret yönetimi bölümünün 4. sınıf öğrencilerinin sosyal sorumluluk projeleri oluyor. Şimdi bunlardan bir tanesi de söylediğiniz gibi Setup projesi. Özellikle ortaokulda başlayan telefon sahipliği artışıyla birlikte buna bağlı ekran süresinin de artması ciddi ciddi çocukların fizyolojik, biyolojik, bilişsel anlamda gelişimlerine engel yaratacak hale gelmiş durumda. Yani çok ciddi bir problemle karşı karşıyayız Tülay Hanım.
Aslında fiziksel gelişimleri açısından da ciddi problemler yaşanıyor. Siz de aslında şunu vurguluyorsunuz, yani amacımız yasak değil. Çünkü teknolojiyi kullanmak, bu alanda yapay zekanın artık devreye girdiği bir dönemde yeni projeler üretiyor olabilmek, teknolojiyi doğru kullanan çocuklar açısından, onların gelişmesi açısından elbette önemli. Yani tamamen yasaktan bahsetmiyorsunuz. Önce bunu söyleyerek başlayalım ki ona göre dinlesinler. Ama şunu merak ettim. Projenin ayrıntılarına geçmeden önce, şimdi Z kuşağı ve alfa kuşağı dedik ya.
Evet.
Acaba bu ebeveynler de rahatsız mı?
Tabii.
Yani hani bakın, biz sokaklarda büyüyen bir nesil olarak arkadaşlarımızla oynamanın, anne babalarımızla vakit geçirmenin tadını çıkarmış nesiller olarak çok şikayetçiydik çocukların bu teknolojiye bağımlılığından, ama hani onlar da şikayetçi mi bu teknolojiye doğmuş ama şu an ebeveyni olmuş kişilerden bahsediyorum.
Elbette şikayetçiler, çünkü şimdi Z kuşağı alfaya göre belki bu derece bağımlı değillerdi. Bakın, bağlı olmak farklı, bağımlı olmak daha farklı. Z kuşağında da bağımlılık var ama ekrana bağımlı olmaya başlayan şeyde, sayıda veya şöyle söyleyeyim, daha güzel ifade edersek bunu, yeni alfa kuşağında ekran bağımlılığıyla birlikte yeni klinik bulgular ortaya çıktı Tülay Hanım.
Neler onlar?
Bunlar özellikle otizm ve otizmin çeşitleri arasında Asperger mesela çok önemli oranda artmaya başladı. Bunlar hani tıbbi klinik bulgularla artmaya başlarken diğer yandan klinik psikologlara, psikiyatrlara başvurular da artmaya başladı. Dolayısıyla Amerika'da, Çin'de 15-20 yıldır ekran bağımlılığına yönelik bağımlılık terapisi veren klinikler açılmışken, ki sayıları 500'lerle ifade ediliyor. Türkiye'de bu konudaki ekran bağımlılığı çalışan klinisyenler, yani psikiyatr ve klinik psikologlar da artmaya başladı. Çünkü vaka sayısı artmaya başladı. Biz daha çok obeziteyi görüyorduk. Daha çok işte çocuğun çok fazla ekranda kalmasıyla asosyalliği görüyorduk belki. Yalnızlaşmayı görüyorduk. Ama şimdi çok daha ileri düzeyde problemler tanımlanmaya başladı. Çok ciddi rahatsızlık veren klinik bulgular ortaya çıkmaya başladı. O nedenle Z kuşağında ebeveyn olan veya bizler X kuşağında işte çocuklarımızda görmeye başladığımız bu tehlikelerle birlikte alarm çalmaya başladı.
Evet. Pandeminin altını çizmiştiniz. Özellikle pandemi sonrası çocuklarda gözlemlediğiniz en belirgin değişiklikler neler Altan Hanım?
Şimdi şöyle Tülay Hanım, bir kere en önemli şey sosyalleşmeyi de fiziksel olarak dışarıdan ekrana çeken, yani eskiden hani çık dışarıya, çık sokağa oyna veya parka git oyna, bahçeye çık oyna gibi, bizim hani kendi çocukluğumuz ve belki bizim çocuklarımız, ben X kuşağıyım, böyle bir pratik vardı hayatımızda. Yani biz oyunu sokakta oynuyorduk, sokakta sosyalleşiyorduk. Şimdiki
yüz yüze
kuşaklar yüz yüze çok önemli, o kadar çok önemli bir şey söylediniz ki. Bakın, bütün çocuk gelişimiyle uğraşanlar, ki ben de teknososyoloğum ve davranış bilimci olarak da teknolojiyle uğraşan bir insanım, ama aynı zamanda buradaki sorumluluğu da görüyorum. Yani gerçekten sokakta sosyalleşmeyen, yüz yüze sosyalleşmeyen çocuk pek çok şeyi kaçırıyor. Bakın, diyorlar ki hani çocuk yüz yüze sosyalleşmez ise orada çok büyük kayıpları oluyor. Mesela bir takım değerleri öğrenemiyor çocuk. Yani ekranda birbirlerine işte şişkosun, obezsin deyip gülüveriyorlar. Bir tane emoji gönderiyorlar.
Evet.
Ama asıl belki orada yaptığı şakanın arkadaşını incittiğini yüz yüze olmadığı zaman hiçbir şekilde hissetmiyor. Görmüyor, anlamıyor. Ve dolayısıyla da çocukların sosyal ortamlarda yüz yüze geliştirdikleri pek çok beceriyi, pek çok duygusal gelişimi, duyusal gelişimi ekranda geliştiremiyorlar. O nedenle çocuk gelişimciler arasında çok katı ekran süresi önerenler de var. Hı-hı. Yani işte 13 yaşına kadar kesinlikle ekranla ilişkisi olmasın diyenler de var. Ama tabii bunlar başarıya ulaşıyor mu? Çok zor Gülay Hanım. Evet. O sebeple bizim mottomuz ekranı yasakla değil, yasaklama yönlendir. Bizim mottomuz bu. Dengeyi bul.
Evet, sorun ekran değil, farkındalık eksikliği diyorsunuz aslında bir yandan da. Evet. Ebeveynlerin farkındalığı da elbette bu anlamda çok önemli. Çocukların, gençlerin de bağımlı olmaya gittiklerini aslında fark edebilmeleri lazım. Tabii onlar bunu biraz daha zor fark ediyorlar. Bu anlamda neler yapılabilir sizin geliştirdiğiniz projede? Ne gibi yöntemlerle bu bağımlılıktan uzak tutmaya çalışıyorsunuz çocukları?
Evet, orada söylediğiniz bir ayrıntıya ben de vurgu yapmak istiyorum. Bakın, beyindeki ayna nöronları çocukların söyleneni değil, yapılanı gözlemleyerek öğrendiğini gösterir. Bu nörolojik olarak zaten herkesin bildiği bir şeydir. Ama belki bunu unutuyoruz. Yani biz kendimiz ekranda çok kaldığımız sürece çocuğa bırak artık o telefonu, bir kitap oku. Bırak o telefonu, oyun oyna.
Aslında artık cevap da veriyorlar değil mi Altın Hanım? Eskilerde belki anne babaya bu kadar rahat cevap verilmiyordu. Bilmiyorum ama başta sen yap bakalım, senin elinde tabii, telefon 3 saattir tabii diye cevaplar alabiliyoruz.
Evet. Çünkü o özgürlüğü, o özgüveni biz veriyoruz onlara. Öyle yetişiyor o çocuklar. Bizden alıyorlar o özgüveni bir şekilde. Ama söylediğiniz doğru, pek çok çocuk aslında ben annemle babamla oyun oynamak istiyorum ama onlar her zaman meşgul diyorlar. Yani hep bir gönderecekleri e-mail var. Hep bir bakmaları gereken mesajlar var. Oysa ben onlarla oyun oynamak istiyorum diyen çocuklar. Çocuklar ve anne babalarını şikayet eden maalesef çok dramatik şeyler bunlar. Çocuklar var. Biz şimdi Tülay Hanım iki aşamada yaptık bu çalışmayı. Birincisi çocuklarla deneyimsel atölyeler yaptık. 10 hafta süren ortaokul 1. sınıf öğrencileriyle yaptığımız deneyimsel atölyeler oldu. Burada her hafta bir gün çocuklarla buluşarak onların ekran sürelerini düşürmeye yönelik hedefler belirledik. Hı hı. Ve ebeveynlerle de işbirliği yaptık bu anlamda. Çünkü hedefler daha çok ailemle işte kutu oyunları oynama hedefi kondu. Aileyle işte mutfakta iş yapma, babayla futbol oynama gibi gibi çocuklar kendilerine ekranın alternatifi, fiziksel aktivite hedefleri koydular. 10 hafta boyunca biz bunları gözlemledik. Ve bu atölyelere seçtiğimiz okulun danışmanlık servisi ekran süresi uzun olan çocukları tabii seçti ve katılımlarını sağladı. Evet. Ebeveyn onaylarıyla bu atölyeler 10 hafta boyunca sürdü. Sonuçta şunu elde ettik Tülay Hanım. Gerçekten fiziksel aktivite hedeflerine eğer aile destek oluyorsa ve bizzat onlarla oyun oynama, yani aile saati, aileyle birlikte geçirilen bir süre eğer tanımlanıp bu gerçekten arkasında duruluyorsa, anne çocuğuyla mutfakta diyelim ki işte bir pasta veya işte onunla birlikte bir aktivite yapıyorsa çocuk çok daha hızlı ekranı bırakıyor ve o fiziksel aktiviteyi daha hızlı benimsiyor. Burada aslında Tülay Hanım şunu söylemek istiyorum. Bakın, biz bu atölyelere katılan çocuklara dedik ki daha önce başlayıp ama sürdürmediğiniz herhangi bir aktiviteniz, düzenli, periyodik yaptığınız bir aktiviteniz var mıydı? Mesela bir müzik aleti olabilir. Resim veya grafik çizmeye başlamış olabilirler. Veya bir spor aktivitesi başlanıp bırakılmış olabilir. İnanın bunlar çok fazlaymış. Evet. Çok güzel ortaya çıktı. Ve ailelerle dedik ki bu bırakılan aktiviteleri devam ettirmek ister misiniz? Yani mesela tekrar resim yapmak için bir motivasyon yapabilir miyiz? Bir motive kaynağı olabilir miyiz? Ve bu şekilde birkaç öğrenciyi, bu da çok önemli, bakın zaten birebir çalışıldığı için, deneyimsel bir yöntemle çalışıldığı için bir öğrencinin bile, iki öğrencinin bile bu fiziksel düzenli yapılan aktiviteye geri dönmesi çok önemliydi. Evet. Ve biz bunu elde ettik Tülay Hanım. Bu bizim harika, için çok büyük bir sonuç. Burada aile çok önemli. Bakın, sonuçta şunu elde ettik. Öğrencilerin büyük bir kısmı, 13 tane öğrenci deneysel atölyede vardı. Bunların 6 tanesi, 7 tanesi bu süreçte annesinin dönüştüğünü söyledi.
Ha, ne
bu
güzel.
O kadar önemli ki.
Ya yani tırnak aslında sadece çocuklar değil, ebeveynler tabii. de bence değişiyor ve çocuklarıyla vakit geçirmenin kıymetini, güzelliğini, keyfini yeniden yaşamaya başlayınca onlar da uzaklaşıyorlar gereksiz evet. kullanımlardan, teknolojiye bağımlılıktan. Harika, ailelerde evet. de bunun etkisini gördünüz. Hem çocukta hem anne babalarda değişim oluyor. Peki size yansıyanlardan da bizimle biraz paylaşır mısınız? Ne gibi yorumlarda bulundular? İşte annem değişti dışında. Ne gibi evet. sonuçlara ulaştınız? Sürdürülebilir bir alışkanlık haline getirilebiliyor mu aslında bu etkinlikler? Bu sonuca evet. ulaşabildiniz mi?
Evet, kesinlikle böyle bir etkisini gördük. En çok da aile desteği var ise... Çocuk dönüşüyor. Bunu net bir şekilde söylememiz lazım. Hı hı. Gerçekten sorumlu anne baba modeli olduğu zaman çocuk çok daha hızlı dönüşüyor. Şöyle bir sonuç var. Bunu söylemekten yani söylemeden geçemeyeceğim. Özellikle anneler bu süreç içinde atölyeler sırasında biz bir tohum da atmıştık Tülay Hanım. Hı hı. Atölyelerin başlangıcında çocuklara birer tohum verdik ve dedik ki 10 hafta boyunca bu tohumun ekiminden itibaren büyümesine kadar sorumlu olacaksınız. Her hafta onun gelişimini izleyeceksiniz, bakımını yapıp gelişimiyle ilgili bize kanıtlar getireceksiniz. Ve bunu annesiyle yapanlar bir iki öğrenci hı hı. Tohumunu büyütebildi. Hı. Ama diğerleri bunu yapmadı. Şimdi burada çok önemli bir başlangıçta konuştuğumuz bir konuya vurgu yapmam lazım sonuçlarla ilgili. Ekranın pasif tüketim aracı gibi kullanılmasıyla aktif, yaratıcı ve beceri geliştirici olarak kullanılması arasında çok büyük fark var. Şimdi ekranı yasaklayamıyoruz dedik ya Tülay Hanım.
Evet.
Evet, ekranı yasaklamıyoruz. Ama anne babayla birlikte ekranın yaratıcı mı, aktif mi kullanıldığının kontrol edilmesi gerçekten çok önemli. Ve biz özellikle ekrandaki hızlı, renkli, mutlu edici görüntüler ne kitapta var ne diğer aktivitelerde var. Dolayısıyla çocuk ekranı bıraktığı zaman herhangi bir aktiviteyi yapmaya başladığında sıkılıyorum demeye başlıyor.
Evet, evet. Çok sık duyuyoruz. Tabii tabii.
Evet,
tabii.
Sıkılıyorum diyorlar. Çünkü ekranın alternatifi aslına bakarsanız birebir kitap değil. Kitap hiçbir zaman evet. onları çok eğlendirmeyecek. Çünkü bu çocukların dikkati kayboldu. Odaklanma gücü ve yetileri kayboldu bugün. En büyük problemimiz bu. Odaklanma ve dikkat süreleri çok kısaldı. Dolayısıyla bu konuda onları eğlendirecek aktivitelere hep beraber aile katıldığında o zaman çocuk ekrandan uzaklaşıyor. Yani... Veya aile... Buyurun.
Yani aslında yine oyun oynamak ama aileyle ama ekrana bağımlı olmayan oyunlar oynamak çok önemli diyebilir miyiz çocukları?
Tabii
hem eğlendirecek hem birlikte vakit geçirmemizi sağlayacak.
Evet, aynen öyle. Tülay Hanım, hepimiz çocuklukta organize olmayan serbest oyunları oynadık. Yani her ailenin ya da ebeveynin çocukluğunda, gençliğinde oynadıkları oyunlar vardır diye düşünüyorum ki bunları hatırlattım ben onlara. Dedim ki illaki kutu oyunları işte puzzle'dı, Lego'ydu. Hmm. Bunlar elinizin altında olmayabilir ama biz iple bile parmaklarımızın
tabii.
arasında o ipi değiştirerek
tabii,
oynadığımız
tabii.
bir oyun vardı.
Evet.
Ben mesela oğluma bunu öğrettim, biliyor musunuz?
Evet.
Biz ikimiz bu ip oyunu onu oynuyoruz. Ya da isim, şehir, adam asmaca, hı-hı. yani sesli sinema, bunlar için malzeme gerekmiyor. Yani bunlardan keyif almak lazım. Ebeveynin de çocuğuyla vakit geçirirken eğlenmesi lazım gerçekten. O zaman bu enerji o çocuğa geçiyor. Yani çocuk aileyle gerçekten oyun içinde bunu ekrandan uzaklaşma tutumunu değiştiriyor.
Hı-hı.
Çünkü oyun... Ki oyunu biz çok önemsiyoruz, oyun oynamayı çok önemsiyoruz. Çünkü oyun aslına bakarsanız çocuğun kendini geliştirmeyi her açıdan ama fiziksel olarak, duyusal olarak, bilişsel olarak kendini geliştirdiği en önemli pratik çocuklukta.
Evet. Evet.
Yani çocukluğun aslında gerçekten sahip çıkılması gereken en önemli konusu ne derseniz... Ben oyun derim. Yani bir insanın ana vatanıdır çocukluk diyor Epiktetos. Ve gerçekten çocukluk ekranlarda heba edilmeyecek kadar değerli bir dönem.
Evet ve çok çabuk geçiyor. Anne babalar için de harcanmayacak bir dönem. Çocukların o çağa tekrar gelmeyecek.
Gelmeyecek.
Mutlaka hep duyuyoruz hani kaliteli vakit geçirmek diye ya Altan Hanım. Hep söylüyoruz yani çocuklarla
bu
kaliteli vakit geçirmek. Ama ne? Yani nedir? Bize sonlara doğru yaklaşırken sohbetimizde biraz da ipuçları verir misiniz? Ne önerirsiniz? Neler yapalım? Gerçi biraz bahsettiniz. Birkaç oyun çeşidi de söylediniz ama hani dünyada da örnekleri vardır belki ekran bağımlılığıyla mücadelenin. Bize önerileriniz neler olur? Türkiye'de ne yapabiliriz?
Evet bakın dünya da bununla uğraşıyor. Hı hı. Ve global bir sorun ve çok yüksek ekran süresi Türkiye'de 4 saatin üzerinde, dünyada da aşağı yukarı böyle. Global olarak bütün ülkelerde özellikle çocukluk döneminin tanımlandığı buluğa geçişe kadar olan dönem, yani 14-15'lere kadar olan dönem oyun dönemi gerçekten. Ve çocuklar pasif olarak ekranda bu dönemi geçirirlerse az önce de konuştuğumuz gibi çok ciddi fiziksel, bilişsel ve duyusal gelişimlerin önünde engeller oluşuyor. Evet. Dolayısıyla dünya buna çözüm arıyor. Biz de çözüm arıyoruz. Kimi ülkeler belki son zamanlarda duymuş olabilirsiniz. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere işte 13 yaşına, 14-15 yaşına gelinceye kadar sosyal medya kullanımını yasaklamaya başladı. Hı hı. Ciddi ciddi işte Fransa, Danimarka vesaire yani ben bunların her birini takip ediyorum. Yasak konmaya başlandı. Tabii burada karşımızdaki teknoloji şirketlerinin de çok büyük sorumluluğu var. Onların da işte erken yaşta ekrana bağlayıcı bir takım algoritmalar konusunda çocuklara, orada hesap açan çocuklara engel olmak üzere sorumlulukları var. O da sorgulanıyor bugün. Biz özellikle çocukların doyum noktasını sağlayan, dopamin merkezini uyaran etkinliğin ekrandan çok fiziksel alanda olmasını önemsiyoruz. Çünkü Tülay Hanım eğer bir oyunda elde edilen bir ödül çocuğun dopamin merkezini yani mutluluk duygusunu uyarırsa çocuk onu tekrar tekrar yapmak isteyecektir.
Evet.
Aynı şey Instagram için veya diğer TikTok için de geçerli bakın. Orada paylaştığı bir şey onun dopamin merkezini uyarıyor. Yani mutluluk hormonlarını sürekli ayakta tutuyor. Sürekli onun haz duygularını uyarıyor. Bu çok tehlikeli bir şey. Çünkü bağımlılığa giden yolu bu açıyor. Yani dopamin merkezinin sürekli uyarılması üzerine kuruludur algoritmalar.
Doğru.
Ve çok pardon. Ve burada bağımlılığa giden yolu açan şey işte bu dopamin merkeziyle oynanan oyun biliyor musunuz? Yani
aslında sonrasında
yaptığı
bu
oyun.
Evet tatminsizliğe her konuda tatminsizliğe kadar
aynen
gidebiliyor.
Öyle.
Çok ciddi problemlere de sebep olabilir. Dolayısıyla oyun çok önemli dedik. Annelere babalara çok görev düşüyor bu anlamda. Öncelikle kendimiz bu bağımlılıktan biraz kurtulacağız. Bizi mutlu edecek o dopamin merkezimizi uyaracak. Daha fiziksel, daha yüz yüze keyifli yöntemler bulacağız hem kendimiz hem çocuklarımız için. Biz sizi kutluyoruz öğrencilerinizle birlikte böyle önemli güzel bir projeye imza attığınız için.
Çok teşekkür ederim Tülay Hanım. Siz de bizi konuk ettiğiniz için
biz
ve
çok
bunu
teşekkür
kamuoyuna duyurmak konusunda bize destek verdiğiniz için.
Teşekkür ederiz. Sağ olun. Setup projesinin daha yaygınlaşmasını diliyoruz elbette. Sürdürülebilir teknolojik adaptasyon projesini konuştuk. Projenin ayrıntılarını Yeditepe Üniversitesi E-Ticaret ve Yönetimi Bölümü Başkanı ve aynı zamanda proje koordinatörü Profesör Doktor Altan Kar anlattı.